Merhabalar herkese, Merkeziyetsiz Geleceğe hoş geldiniz. Bugünkü podcast bölümümüzde hala masada kalanlarla birlikte kripto para dünyasındaki son gelişmeleri, düzenlemeleri, inovasyonları derinlemesine ele alacağız. Bugün yine SPF davası var. JP Morgan'ın blockchain tabanlı Onyx uygulamasını konuşacağız. Orada bir inovasyon var, bunları konuşacağız. Spot ETF onaylarının gelmesiyle birlikte potansiyel olarak Bitcoin piyasasında nasıl bir etki olur, çıkar mı? Bitcoin alma zamanımız geldi mi? Bunları konuşacağız. Biraz sert bir bölümümüz olacak. Laf edeceğiz. Bugün konuşacağız. Konuşulmayanları, bu SEC başkanı Gary Gensler'i, Elizabeth Warren'larına kadar hepsini biz de konuşacağız bugün. Piyasadaki son gelişmeleri bulacağınız bu bölümümüze hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Haydi bakalım başlayalım.
Selamlar Doğancan. Yaz arasından sonra beraberiz yine. Birazcık dinlenmeye ihtiyacımız vardı sadece. Enerjimizi topladık, geri döndük. Piyasada haberler olmaya devam etti bu sürece. Çok heyecanlı gelişmeler oldu. Tabii ki ekosistem birazcık küçüldü. Çünkü insanlar artık piyasadaki para azlığından dolayı riskli varlıklardan hafif uzaklaştı. Ama hala burada masada bizimle oturmaya devam eden, üretmeye devam eden çok yetenekli, güzel ekipler var. Geleceğe hala umutla bakıyoruz. Bugün biraz daha tabii ki eleştirel yönden de bakacağız ekosistemimize. Hala regülasyonlar bazında sıkıntılarımız var. Hala bazı ismi lazım değil insanlarla uğraşıyoruz. Onları da konuşacağız. Ama üretmeye devam, geliştirmeye devam. Çok heyecanlı bir bölüm olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum. İlk konumuzla başla istersen.
Hadi başlayalım. Bu terbiyesiz, bu karaktersiz, daha da söylerim, kendimi zor tutuyorum daha fazla söylemek için. Bu SPF davası yine döndü dolaştı. FTX ve bu Sam, ismini daha söylemeye gerek yok, o kıvırcığı, onun yanındaki kadını da biliyorsunuz. Tövbe estağfurullah, yani gerçekten evlerden ırak bu insanlar. Biz bunların hala çilesini çekiyoruz. Davası şu an görülüyor. İnşallah hapis yatarlar. Paşayı da kurtaracak gibi duruyorlar ama yani Furkan, neler oluyor şu son davada? O gelişmeleri bir vererek başlayalım burada. FTX ve Alameda Research davasında neler oluyor?
Vallahi çok paşayı kurtaracaklarına inanmıyorum. Çünkü bütün dünyanın gözleri üstlerinde. Özellikle demokratlara verdikleri seçim dönemindeki maddi yardımlardan dolayı bir anlamda kendilerini politize ettiler ve bu politizelik Amerika'da özellikle dikkatleri üzerine çekti. Şu anda takip ettiğim bütün bültenler, bütün web siteleri, Wall Street Journal'ından tut Bloomberg'de Matt Levin'e kadar her gün SPF davasını konuşuyorlar ve konuştukça, derinlere daldıkça neler neler çıkıyor. Bu bizim akıllılar mesela bir noktada müşteri fonlarını satarak Bitcoin'i 20K'nın altında tutmaya çalışmakla suçlanıyorlar. Neden yaptıkları henüz bilinmese de bu suçlama tabii ki inceleniyor. Bunun yanında bir sürü whistleblower dediğimiz, aslında çekirdek ekipte olan ama artık başlarının belaya girdiğini anlayınca konuşmaya başlayan insanlar var. Onlar da mesela diyorlar ki FTX'te biz Alameda Research arka kapı açmıştık ve sınırsız şekilde müşteri fonlarını alıp kullanmalarına izin veriyorduk. İstedikleri işlemi yapabiliyorlardı. Tabii bu tür iddialar da ortada olunca çok çok da kolay paçayı yırtamayacaklar gibi duruyor bu sefer. Tabii ki finansal suçların yaptırımı normal bildiğimiz suçlara göre daha hafif kalabiliyor ama SPF çok fazla insanı üzmüş, çok fazla insanın parasını çalmış durumda. Bu kadar kolay kurtulabilir mi bilmiyorum. İnsanların paralarıyla kumar oynamakla suçlanıyor temel anlamda. Daha neler neler duyacağız dava sürecinde, merakla bekliyoruz biz de.
Tutuyorum yani, burada tutuyorum gerçekten, yani dinleyenlere saygımızdan dolayı tutuyorum. Herhangi böyle kötü söz söylememek için gerçekten bu kadar böyle kötü simalar, böyle bir piyasayı bu kadar denli etkilemesi gerçekten hepimizi çok büyük derinden etkiledi. Tekrar edelim yeni dinleyicilerimiz için. Bu merkeziyetçi bir borsaydı FTX. Daha işte merkeziyetsiz yapıları biz hep destekliyoruz zaten. Merkeziyetsiz Gelecek podcast'i isminden de anlayacağınız gibi. Niye hani önemli olduğunu merkeziyetsiz yapıların tekrar tekrar görmüş oluyoruz. Ama yani Allah'ından bulsunlar. Gerçekten çok çektik. Onlar da çok çeksin. Ama zaten çekecekler. Yani bir tipini hemen gösterelim burada. Bak neydi ne olmuş. Şu tiplere bak. Bitcoin ne zaman çıkacak Furkan? Hadi aç konuyu artık. Bitcoin acil gelmesi lazım. Bitcoin'imizin çıkması lazım. Ben bol bol aldım. Son zamanlarda bir düşükten eklemeye başladım. Bana Furkan arkadan söylüyor. Burada programlarda çok onları anlatmıyor böyle hani ne zaman alalım falan diye, ama ben size söyleyeyim. Dedi ki bana al dedi. Ben de aldım. Ne zaman çıkacak şu Bitcoin Furkan?
Yani şöyle, Bitcoin almanın zamanı benim prensibimde her zamandır. Daima Bitcoin alabildiğinizde Bitcoin alın. Toplayın. Uzun vadeli yatırım, hiçbir sıkıntı yoktur. Yatırım tavsiyesi değildir ama ben öyle yaptığım için hani genel olarak fiyat tahmin etmeye çalışmaktan çok daha kolay bir strateji bu anlamda. Ne zaman çıkar noktasını tabii ki tam olarak kahinlik yapıp bilmek çok zor. Ama burada konuşabileceğimiz nokta şu ki birkaç elemente bağlı bir çıkış. Mesela en çok bilinen ve en önemlilerinden biriyle başlayalım. Bitcoin'in çıkabilmesi için şu anda beklediği en önemli haber spot ETF onayı alması. Buna başvuran bir sürü şirket var. BlackRock bunlardan biri, Fidelity bunlardan biri, büyük finansal kuruluşların hepsi diyor ki müşterilerimiz Bitcoin istiyor. O yüzden artık bize şu ETF onayını verin de müşterilerimize Bitcoin satalım. Eğer bu ETF onayı gelirse bu ilk haber olarak beklediğimiz bir nokta.
Peki orada hemen bir parantez açalım. Bu isimlerden bahsettin, neden önemli? BlackRock şimdi dünyanın en büyük hedge fonu. Bunun içerisinde akredite yatırımcılar da var. İşte daha büyük şirketler olarak da yatırımcıları da var. Çok ciddi bir yönlendirme kapasitesi de var. Yani BlackRock bu işin içine girdiği zaman tamam burada işte demek ki ciddi bir gelişme var. Biz de buradan payımızı alalım diye giriyor. BlackRock da işte Türkiye'de de bir sürü şirketi, gelişmekte olan ülkelere de yatırım yapıyorlar. Onlarda da görebilirsiniz. Bu tarz büyük fonların Bitcoin'e çok sıcak bakması öncelikle çok büyük bir artı. Ve onların böyle bir ETF'leri, türev ETF'ler mesela zaten onay aldı. Şu an bu ETF'ler bir endeks değeri takip ederek alınabilir durumda. Spot ETF'ler, o da önemli. Niye önemli? Sen de onu bize anlat Furkan.
Şöyle iki şey söyleyeceğim BlackRock hakkında. Bir, dediğin gibi türev ETF onayları var. Bazı türev ETF'ler var. Bunlar fiyatı takip ediyorlar. Fiyat artınca işte paran artıyor, azalınca azalıyor. Aradaki fiyat farkından kazanç sağlıyorsun. Spot ETF'lerin özelliği, sana ETF'i satan firma o kadar Bitcoin tutmak zorunda. Yani 1000 dolarlık Bitcoin satıyorsan sen müşteriye, elinde 1000 dolarlık Bitcoin olacak diyor. Bu da bizim için önemli çünkü bir sürü yatırımcısı var BlackRock'ın. Bunlara Bitcoin satabilmesi için Bitcoin alması lazım. Aldıkça da fiyatını yükseltecek, kullanımını arttıracak ve daha çok müşteriye erişim sağlayacak. Bu nedenle gerçekten Bitcoin'in arkasında olması için önemli bir ETF tipi ve bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Bence BlackRock zaten ileride ETF'in onaylanacağını bildiği için bu fiyatlardan Bitcoin toplamaya başlamıştır bile. Yani ETF'in onaylanmasını beklemez rezervini arttırmak için. Hazır fiyatlar ucuzken toplar, müşteriye daha fazla fiyattan bile satıp aradaki marjdan kar sağlayabilir. Bunun dışında BlackRock gibi isimler niye önemli? Bu programda ben artık safsata niteliğindeki komplo teorilerinden bahsetmeden geçemiyorum biliyorsun. Özellikle BlackRock özelinde her şirketin bilançosunu incelediğinde ortaklarına, ortaklık yapısına baktığında senin de bahsettiğin gibi BlackRock ismini görüyorsun. Aslında burada neden bu isimler var? Çünkü bütün bu şirketler belli ETF'lerin parçaları. İşte mesela Amerika'daki şirketler S&P 500'ün, bu tür endeks takip eden şeylerin parçaları. Nasıl Bitcoin alıp tutması gerekiyorsa BlackRock'ın, aslında bu şirketlerin hissesini de alıp sana ETF'ini satabilmek için tutması gerekiyor. Aslında BlackRock şirket olarak bunlara ortak değil. Sen ETF alıcısı olarak BlackRock'ı kullanıp onların tek bir ETF'ini alarak aslında 10 hisseye, altındaki 100 hisseye yatırım yapıyorsun. Ve orada mesela BlackRock, Tüpraş'ın %10'una sahip dediğin zaman aslında şirket olarak BlackRock sahip değil. BlackRock ETF'ini tutan insanlar BlackRock aracılığıyla bu 100 şirketin sahibi. Aslında orada BlackRock yazan şey ETF sahipleri. Bu nedenle BlackRock dünyayı yönetmiyor. BlackRock bütün şirketlerde hissesi olan dev bir şirket değil. Sadece karlı bir yatırım şirketi ve ETF'leri aracılığıyla bizim şirketlerden topluca hisse almamızı sağlıyor. Bu nedenle önemli BlackRock. Vanguard da bunun gibi çalışıyor. Diğer yatırım şirketleri de. Bu ikisi en büyük olduğu için bütün bilançolarda görebiliyoruz. İşte bunların bu kadar büyük trilyonlarca dolar insanlar güvenerek emanet ettiği için aslında kripto pazarını bu şirketlere açmak da bu nedenle önemli.
Tamam peki Furkan, bu fonların sahipleri yani bu ETF'lere yatırım yapanlar mesela o Tüpraş'ın %10'unun sahibi oluyor diyorsun. Biz de o ETF'leri alsak biz de sahibi olmuş gibi olacağız. Oradaki nüans şöyle, aslında fon yöneticileri, o kararları veren fon yöneticileri bu işlemleri yaptığı için onlar ya Illuminati sen olacak.
Ya burada şu ayrımı yapmak lazım. Aslında bu hacmin çoğu aktif yönetilen fonlardan gelmiyor. Daha çok endeks takip eden fonlardan geliyor. Mesela sen BIST 100 endeksini bir ETF olarak çıkartıyorsun BlackRock olarak. Bunda bütün Türkiye'nin en büyük şirketlerinin hissesi oluyor. Sen bu ETF'i aldığı anda o hisselere ortak olmuş oluyorsun ve bu endeks değişmediği sürece aktif olarak bunun içerisinden karar vermiyor alıp satmak. BIST 100 endeksinde hangi şirket varsa o var. S&P 500'de hangi şirket varsa o var. Yani aktif olarak yönetilmiyor bunların çoğu. O yüzden burada hani aktif yönetilen fon ve endeks takip eden ETF'i ayırmak gerekiyor. Hacmin çoğu da endeks takip edenden geldiği için bir aktif yönetim yok.
Tabii bu şirketlerin de varlık dağılım stratejileri var. Bu çerçevede de gelişmekte olan ülkelere yatırım yaparak da daha riskli ama daha yüksek dönüşü olabilecek yatırımları da değerlendiriyorlar. Ray Dalio da bunlardan hep bahsediyor. Hani onları da daha çok ilgilenmek isteyenler de inceleyebilir. Ama yani bu demek değildir ki BlackRock Illuminati değil. Kesinlikle değil. Yani bu hani bu demek de değil yani bence Furkan.
Eğer Illuminati ise dünyanın en pasif Illuminati'si olur muhtemelen.
Yani biz tabii ekmeğimize bakalım. Bitcoin yürüyecek diyorlarsa okeydir yani.
Tabii çok fazla müşteriyi sonuçta Bitcoin'le tanıştıracak, erişim verecek. Bu açıdan saygılar.
Tabii tabii. He, bize ne canım yoksa Illuminati nereden denk getireceğiz? Peki dönelim şu Bitcoin'e. Bitcoin çünkü bugün mevzumuz. Artık yani böyle yok şu tokenmiş, yok şu coinmiş falan filan. Yani zaten o ortalık karışık. Zaten yani çok böyle acayip çok büyük inovasyonlar, şöyle patlamalar, çatlamalar maalesef öyle çok gelişmiyor. Ama bunlardan birkaç tanesine hani haberler var. Yani büyük şirketlerden haberler var. Onlara bir öncelikle geçelim. JP Morgan'dan geliyor bu da. JP Morgan bir blockchain uygulaması duyurdu. Onyx adında. Yine BlackRock'la birlikte iş yapıyor. Tokenized Collateral Network. Bu platformu kullanarak da yine Barclays ile birlikte türev işlemlerde teminat olarak tokenlaştırılmış paylar kullandı. Yani bu teknoloji şimdi yeni oluşturduğu bu platform aradaki işte gecikmeleri ortadan kaldırarak daha hızlı anında türev işlemleri yapmasını sağlayacak. Tabii böyle büyük bir bankanın, dünyanın en büyük bankalarından bir tanesinin blockchain tabanlı bir uygulama kurması ve hemen yani en büyük fonlarının uygulamada işlem yapması. Bu iyi bir şey değil de nedir?
Bu açıkçası muhteşem bir şey. Çünkü blok zincir hala gerçek kullanım alanını bulamadı iddialarında kripto paralar dışındaki. En iyi cevap bu. Çünkü buradaki sistemi şöyle anlatalım. Aslında hisse sertifikaları var değil mi? Siz bir broker'a gittiğiniz zaman işte kendi bankanıza veya aracı kuruma gittiğiniz zaman bir hisse almak istiyorum diyorsunuz. Aslında almak istediğiniz şey bir kağıt sertifika. Bu kağıt sertifikayı size doğrudan postayla gönderemeyecekleri için dijital olarak kurdukları bir sistem var ve her aracı kurum bu talebi birbirine bildirerek aslında senin için o sertifikanın garanti altına alınmasını sağlıyor. Ama arada çok fazla kurum var ve manuel bir süreç var. O yüzden sen bir hisse aldığın zaman bunun hissesi de sana 2 gün sonra geliyor, sattığın zaman parası da 2 gün sonra geçiyor. Bu kadar bağlı ve anlık hareket eden bir dünyada 2 gün çok uzun bir süre. O yüzden JP Morgan gibi şirketler bu sistemi blockchain'e taşımak istiyorlar. Bu sayede ne olacak? Bu aslında çözümlemeler çok anlık olarak gerçekleşebilecek. Çünkü siz hisse sertifikasının bir dijital ikizini oluşturacaksınız ve bunu blok zincirine koyacaksınız. Onu alan da satan da o dijital ikizi anlık olarak alıp satabilecek. Bu sayede ne aracı kurumların 1000 tane iş yapmasına, ne o aralarda komisyon ödenmesine, ne de 2 gün beklemeye gerek olacak. Tabii ki bunu tek başına yapması da anlamlı değil. Çünkü yani JP Morgan'ın Onyx diye bir blockchain yaptı. Evet çok güzel ama bir tek sahibi bu blockchain'in JP Morgan'sa hiçbir faydası olmaz. Burada farklı kurumlarla aslında etkileşime girip gerekirse onlara bu blok zincirin nodunu çalıştırtıp yazılımını çalıştırtıp bu ağı dağıtması lazım ki biz bu ağa güvenelim. O nedenle BlackRock'la işbirliği yapıyor. Şimdi burada Barclays'le işbirliği yapıyor. Farklı bankalar aslında kolaboratif bir ağ oluşturuyorlar burada ve herkesin kabul ettiği bir hisse anlaşma standardı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu gerçekleştirdikleri anda gerçekten hisseler dünya çevresinde çok daha hızlı hareket edebilecek, çok daha hızlı fiyat bulabilecek ve çok daha fazla müşteriye erişimi olacak.
Yani Bitcoin ve kripto paralar bankaları ortadan kaldıracak. Bankalar tamamen artık yok olacak ve herkes kendi bankasını yönetebilecek merkeziyetsiz yapılar ortaya çıkabilecek derken ve işte bu sürede aslında bir sürü bankanın da batışları bunu destekleyecek nitelikteydi. Ama şimdi bankalarında ki bunlar çok işte eski, çok ağır kanı gibi işleyen yapıların bile bu işlemleri yapması, bu inovasyonları gerçekleştirmesi, kendi içlerinde bir inovasyonları gerçekleştirmesi umut verici tabii ki. Görece güvenilir sayabileceğimiz böyle büyük şirketlerinde bu işleri yapması yani gerçekten gelecek için umut vaat ediyor diyebiliriz.
Burada evet tam olarak aslında şeye benziyor. Yapay zeka işlerimizi çalacaktan yapay zeka kullanan çalışanlar daha avantajlı olacağı giden hikaye. Burada da blockchain bankaların işini çalacaktan blockchain kullanan bankalar daha öne geçecek şeklinde değişen bir hikaye var.
Gayet güzel. Aynen öyle. Yani başka token çıkartmayın arkadaşlar. Her yerden bir token çıkıyor. Şu token da çıkartalım, bunu alalım. Çünkü çok acayip bir bizde bir use case var falan filan. Yok. İşte yok. Bitcoin yeter. Ethereum da bu teknoloji yapıyor.
Evet. Ethereum da burada payını ihmal etmeyelim. Çünkü JP Morgan'ın Onyx'i aslında Ethereum tabanlı bir blok zincir. O yüzden bu ikiliği her zaman güvenilir limanlar.
Teknoloji Ethereum'da, altın Bitcoin'de, başka bir şey lazım değil abi zaten. Yok işte şuymuş, yok orasıymış. Ondan sonra niye benim param çalındı? Yok oradaki niye battı? Yok yeni bir uygulama çıkmış, hepimiz o uygulamaya girdik. Ondan sonra
ay çok güzel uygulama. Biliyor musun influencerların kartlarını alıyorum çok güzel bir şekilde. Onlar bir büyüyor. Oradan ben para kazanıyorum.
Takip ettin mi sen de Stars Arena?
Ettim maalesef. Ya, hızlı bir çıkış yapıp sonra hızlı bir hacklenme olayıyla çakılış yaşadı.
Geçiniz. Biz devam edelim abi. Biz Bitcoin'deyiz. De geçiniz. Ayı piyasası artık yavaş yavaş sonlarına artık hadi Furkan çöz şunu. Ne zaman bitiyor?
Bunu çözmek için gerçekten Illuminati'nin desteğine ihtiyacım olabilir. Çünkü çok büyük oranda problemlerin çözülmesi gerekiyor. Mesela burada özellikle dünyadaki artan enflasyonla mücadele için biliyorsun merkez bankaları sıkılaşma politikalarına gitti. Ve şahin duruşlarıyla işte faizleri arttırarak piyasadan parayı çektiler. Bu da riskli varlıklardan çıkışa sebep oldu. O nedenle tekrar o bol paralı dünyaya dönebilmek için aslında enflasyonun yine dengeye gelip faizlerin de artık düşürülebilir noktaya gelmesi gerekiyor ki Fed'in güvercinleşmesiyle piyasaya para girsin, riskli varlıklara geçsin. Maalesef hala riskli varlıklar kategorisindeyiz. Aslında yani en güvenli liman olabilecekken şu koşullarda, savaşta, işte resesyon durumunda vesaire, öyle görüldüğü için, algı o şekilde olduğu için piyasadan para çıkışı oluyor kripto dünyasında da. İşte bunların çözülmesi gerekiyor ki aslında gerçek bir para girişi olsun. Tabii ki bunun ne zaman olacağına dair spekülasyon yapmak zor ama tahminler hala en azından 2024'ün Mart'ı civarında artık Fed'in faiz düşürmeye hazır olabileceği yönünde. Bu arada yani çok yakın zamana kadar bu çok daha uzar diye düşünülüyordu. Ama en son Amerika'da tahvil faizlerinin hızlı artışı biraz umut vermiş oldu bize. Biraz daha hani bu Mart zamanı korunabilir diye. O zamana kadar aslında işte insanlar toplayabildiği kadar güvendiği varlıklara yatırım yapıp toplamaya çalışacak ki piyasaya para girince daha sonra yüksek fiyatlardan satma imkanı bulsunlar. Bir nokta bu. Bunun hakkında yorumun var mı? İstersen onu konuşalım. Sonra diğer noktaları da devam edelim.
Şöyle Fed'in duruşu aslında hani piyasaları biraz rahatlattı diyebiliriz. Şirketlerin işini biraz daha rahatlattı. Şirketler işte daha çok işte gelir oluşturabiliyorlar. Bunu tabii hani piyasayı çok böyle aşırı kötü etkilendi mi? Hani daha büyük bir çöküş bekleniyordu. O yüzden hani olumlu görebiliriz havayı aslında. Ama tabii ki hani hala bir bizim tarafta yani Bitcoin tarafına baktığımız zaman burada bir yükseliş yok. Önemli bir noktası da SEC'in durumu, SEC'nin durumu. Burada Gary Gensler ve Elizabeth Warren'ın Bitcoin'i açtığı net bir savaş var. Bunu Brian Armstrong, Coinbase'in CEO'su. Onlar da karşı savaş başlattık modundalar. Çok açık açık her platforma çıkıp Gary Gensler ve Elizabeth Warren yetersizdir. Bu insanlar ne söylediklerini bilmiyorlar ve yalan söylüyorlar. Bir böyle yapacağız diyorlar ama söyledikleri hiçbir şey yapmıyorlar. Biz hep regülasyon istedik. Bunlara hep yardımcı olalım, bir şekilde ortaya çıkartalım dediler. Ama bizi arkadan bıçakladılar diye söylüyor. Ve bu kişiler SEC'den uzaklaştırılmalıdır. Görevlerinden alınmalıdır acil bir şekilde diye sürekli açık mektuplarla bunları göz önüne seriyorlar. Böyle bir hani orada bir kargaşa var. O taraftan baktığımız zaman hani hep davalar açmıştı. Hemen birkaç ay öncesine gidelim. Bir sürü kripto şirketine dava açtı SEC. Bunlardan ama olumlu çıkanlar da var. Mesela XRP menkul kıymet olmadığını kanıtlayıp paçayı kurtaran bir Ripple örneği var. Bu da kendinden sonraki gelecek şirketler için bir emsal teşkil ediyor. Bu da iyi haber tabii. XRP'nin bir menkul kıymet olmadığını kanıtlaması. O da güzel bir haber. Yani gelecekte geri gelsinler koltuğu bırakıp gideceği gözükmüyor. Ama işte Amerika seçimleriyle birlikte herhalde orada net bir değişiklik olacaktır. Onu da 2024'ü bekliyoruz yine.
Yani dediğin gibi ayı marketin bitmesi için bir noktada regülasyonlar ve doğru regüle edilmesi aslında bu endüstrinin inovasyona zarar vermeden regüle edilmesi. Geri Gensler kafamı çok karıştırıyor çünkü hani SEC başkanı olmadan önce Bitcoin dersleri veren, bu konuyu anladığını iddia eden bir adamın bir anda bu kadar regülasyon yanlısı olup insanları inovasyonların önüne geçmeye çalışması gerçekten büyük bir çelişki. Bazen ucuzdan Bitcoin toplamaya çalıştığını düşünüyorum. Çünkü açık açık Bitcoin'e de hiçbir zaman menkul kıymet diyemedi. Onun dışında daha alternatif kripto paralara menkul kıymet diyerek cezalandırmayı tercih ediyor. O yüzden aslında ne yapmaya çalıştığı çok açık değil. Genellikle kendi pozisyonu için politik bir ajanda güttüğü iddiasıyla bu hareketleri açıklanıyor. Elizabeth Warren da aslında yani bir senatör. Otur işini yap kardeşim, ülkeyi regüle et. Amerikan seçimlerinde adayı olduğu için çok dikkat çeken bir isim oldu. Süreci tamamlayıp son aşamalara kalamasa da medyanın isminde bir senatör olarak konuşulmaya başlandı. O da çok fazla konuda yorum yapıyor ve gerçekten bilmeden çok fazla yorum yapıyor kripto konusunda. Brian Armstrong'a çok hak veriyorum bu konuda. Artık bir sussa sevaba geçecek açıkçası. Eğer bu tür isimlerin yaptığı gürültü bir şekilde önlenebilir ve düzgün regülasyonlar gelirse biz de tabii ki bunu destekliyoruz. Neyin menkul kıymet olduğunu, neyin emtia olduğunu, neyin nasıl düzenlenmesi ve olması gerektiğini, bir coin çıkartacak insan acaba dünyadaki bütün hükümetler peşime düşecek mi diye endişe etmeden güvenilir bir altyapıyla çıkartabiliyor olduğu bir dünyada daha mantıklı ilerleyebilecek, skemlerle uğraşmak yerine daha gerçekten düzgün projelerin peşine düşüp onlara ceza vermeye çalışmaları çok endişe verici.
Kesinlikle öyle. İşte yeni token çıkartmayın. Neye çıkartıyorsunuz? Şimdi o taraftan bakınca hani bu yeni token niye çıkıyor? İşte bir hani burada pastadan bir pay alalım, bir ekmek kapısı çıkartalım, spekülasyon yapalım noktasından çıkıyor. Bu da şimdi yani baktığınız zaman bir problem. Bunu nasıl engelleyeceksin? Daha fazla regüle edebilirsin. Daha fazla işte sınırlar koyabilirsin. Şu koşulları sağlıyorsan bu token çıkartabilirsin gibi. Ya da bu tokenları işte Amerika pazarını veya şu pazarda yayınlayabilirsin gibi şeyler olması lazım. Yoksa hani token çıkarsın işte orada burada farklı yerlerde satsın. Ona zaten SEC'nin bir şey dediği yok. SEC'nin derdi Amerikalı yatırımcıyı korumakla ilgili bir durum var. Ama tabii en büyük pazar olduğu için de çok etkiliyor tabii ki bütün dünyayı. Yani hepimiz göreceğiz. Geleceğin ne olacağını tabii ki çok net bilmiyoruz ama bu insanların çok büyük bir ihtimalle yani çok fazla tutunmayacağını burada bir şekilde görevlerine son verileceği çok bariz bir şekilde gözüküyor aslında. Bir şekilde regülasyonlar gelmesiyle birlikte bu teknoloji, blockchain teknolojisi veya Bitcoin bir yere gidebilecek bir şey değil. Yani bunu biz bundan işte 5 yıl sonra da kullanacağız, 15 yıl sonra da kullanacağız, çok daha büyük ölçekte kullanacağız. Yani böyle küçük oyunlarla çok hani bitecek bir şey de değil zaten. Ama kısa vadede bir büyüme o zaman beklemiyor musun?
Yani şöyle, çok dalgalı bir piyasa. Kısa vadede her şey olabilir. Warren Buffett mentalitesini burada takip etmek çok doğru. Kısa vadeyi tahmin etmeye çalışmak yani sadece bir kumar. Ama uzun vadede gerçekten inandığım için benim için her düşüş bir alım fırsatıdır. Ben kısa vadede hareketini tahmin etmeye çalışmayacağım. Yarın bir haber çıkar, her şey değişebilir. Bu piyasanın kısa vadesi çok tahmin edilemez.
Kesinlikle. Haberler de aslında ETF'ler vesaire daha Onyx haberi de belki daha fiyatlanmadı. Ufak böyle çıkışlarda görebiliriz. Ama ben de yani Bitcoin'lerimi alıyorum arkadaşlar. Yani çünkü Sır Prensi Philip de dedi ki Bitcoin gelecektir dedi. Çünkü adamdır. Peki Furkan, son olarak kapatırken konuşmak istediğin veya değinmek istediğin konular var mı?
Gelecek bölümlerimizde çok güzel konuklarımız olacak. O yüzden abone olmayı unutmasın dinleyicilerimiz. Gerçekten bildirimlerini de açmaları, anında haberdar olmaları için önemli. Tek söyleyeceğim bu. İnancınızı da kaybetmeyin. Ekosistem hala burada. hala üretmeye devam ediyoruz. Dolandırıcılarımızdan kurtarınca çok daha güzel yarınlara beraber bu ekosistemi taşıyacağız, merak etmeyin.
Peki, bizi dinlediyseniz veya YouTube'dan izlediyseniz çok teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. YouTube'da yorumlarda siz de görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Ayı piyasası daha önce bitecek diyorsanız, şöyle bir haber var diye iletiyorsanız lütfen onları da gösterin bize. Biz de onlara yorum yapabiliriz. Bir sonraki videoda ve podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.